Ayrım 28.
Nakkaşlık ressamlığa, ressamlık da Allah'a, haşa, meydan okumaya açılan birer kapıdır. Herkes bilir bunu. Bu anlamda inançsızlığı yüzünden Zeytin gerçek bir ressamdır. Şimdi ama yeteneğinin kelebekten, hatta leylekten eksik olduğunu düşünüyorum. Zeytin oğlum olsun isterdim. Bunu söylerken Kara Zeytin'i kıskansın istemiştim. Yalnızca Kara gözlerini açıp bir çocuk ilgisiyle baktı Kara. O zaman ona Zeytin'in siyah kalem tarzıyla çalışırken murakkalar için tek tek savaşçı, avcı resimleri, Çinliler gibi leylekli, turnalı manzaralar, bir ağacın altında oturup şiir okuyup ut çalan güzel oğlanlar çizerken efsane aşıkların kederini, eli kılıçlı kızgın bir şahın öfkesini, bir ejderhanın saldırısıyla sıçrayan kahramanın yüzündeki korkuyu resmederken harika olduğunu söyledim. Belki de padişahımızın yüzünün oturuşunun Frankler gibi ayrıntılarıyla resmedileceği son resmi ona yaptıracaktı, dedi Kara. Bana bir şaşırtmaca mı vermek istiyordu? Böyle olsaydı enişteyi öldürdükten sonra zaten bildiği bir resmi Zeytin niye alıp götürsün, dedim. Ya da o resmi görmek için enişteyi niye öldürsün? Bir an karşılıklı düşündük. O resimde bir eksik olduğu için, dedi Kara. Ya da bir şeyden pişman olup korktuğu için. Ya da, biraz düşündü. Ya da zavallı eniştemi öldürdükten sonra bir zarar vermek, bir hatıra almak, hatta nedensizce bir şey yapmak için de almış olamaz mı? Zeytin bir büyük nakkaş ve tabii ki güzel resme saygı duyacak. Zeytin'in bir büyük nakkaş olduğunu konuştuk, dedim öfkelenerek. Ama eniştenin bu resimlerinin hiçbiri güzel değil. Sonuncusunu göremedik, dedi Kara cesaretle. Kelebek'in sıfatları. Barut haneli Hasan Çelebi olarak bilinir. Ama benim için her zaman kelebektir o. Bu adı bana hep güzel çocukluğunu, gençliğini hatırlatır. Görenlerin inanamayıp bir daha bakmak isteyeceği kadar güzeldir. Her zaman şaştığım mucize, güzel olduğu kadar yeteneklidir de. Bir renk ustasıdır. En kuvvetli yanı budur. Sanki renk sürme zevki için döne döne aşkla nakşeder. Ama uçucu, amaçsız ve kararsız olduğunu da Kara'ya söyleyiverdim. Adil olma endişesiyle de ekledim. Kalbiyle resmeden gerçek nakkaştır o. Eğer nakış akıl için, içimizdeki hayvana seslenmek için ya da padişahın gururunu okşamak için değil de göz için bir şenlik olsun diye yapılıyorsa kelebek gerçek nakkaştır. 40 yıl öncesinin Kazvinli ustalarından ders almış gibi geniş, rahat, mutlu, yuvarlacık çizgiler çeker, parlak, katıksız renklerini cesaretle sürer ve resminin gizli nizamında hep tatlı bir yuvarlak vardır. Ama ben yetiştirdim onu. Çoktan gebermiş o Kazvinli ustalar değil. Belki bu yüzden oğlum gibi ve oğlumdan da öte severim. Ama hiç hayranlık duyamam ona. Çocukluğunda ve ilk gençliğinde bütün çıraklarım gibi kalem saplarıyla, cetvellerle hatta odunla çok dövdüm onu. Ama bu yüzden saygı duyamıyor değilim. Çünkü leyleki de cetvellerle çok dövdüm ama ona saygı duyuyorum. Ustasının dayağı genç çırağın içindeki hüner cinlerini ve şeytanı sanıldığı gibi sindirmez, geçici olarak geriletir. Bu iyi ve haklı bir dayaksa cinler ve şeytan daha sonra azıp yetişmekte olan nakkaşa çalışmaya azmettirir. Kelebeke attığım dayaklar ise onu mutlu ve itaatkar bir nakkaş yapmıştır. Yine onu Kara'ya övme ihtiyacına kapıldım sonra. Kelebekin nakşı dedim. Şairin mesnevisinde sorduğu mutluluğun resminin ancak Allah vergisi bir renk hüneriyle mümkün olacağına iyi bir kanıttır. Bunu anladığım zaman kelebekte eksik olan şeyin de ne olduğunu anlamıştım. Camir'in şiirinde ruhun karanlık gecesi dediği o inançsızlık anı yoktur onda. Cennette mutluluk içinde resmeden bir nakkaş gibi inançla ve mutlulukla mutlu bir resim yapacağına inanarak işe başlar. Ve o mutlu resmi de hakikaten yapar. Ordularımızın Doppio Kalesi'ni kuşatması, Macar elçisinin padişahımızın ayağını öpüşü, peygamberimizin atıyla 7 kat göğe çıkışı, bunlar elbette kendi başlarına da mutlu olaylardır. Ama kelebekin elinde sayfadan kanat çırparak çıkan hakiki birer şenliğe dönüşürler. Yaptırdığım bir resimde ölümün karanlığı ya da divan toplantısının ciddiyeti fazla hissediliyorsa ben kelebeke istediğin gibi renklendir derim Ve böylece üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi suskun duran etekler, yapraklar, bayraklar, denizler bir rüzgarla dalgalanıverirler hemen. Bazen Allah'ın dünyaya kelebekin nakşettiği gibi görülmesini istediğini, hayatın bir şenlik olmasını buyurduğunu düşünürüm. Renklerin ahenkle birbirine mükemmel şiirler okuduğu, zamanın durduğu, şeytanın hiç uğramadığı bir alemdir bu. Ama bunun eksik olduğunu kelebek bile bilir. Birileri ona, evet haklı olarak, onun nakkaşında her şeyin bayram günlerinde olduğu gibi mutlu ama derinlikten yoksun olduğunu fısıldamıştır. Onun resimlerinden çocuk şehzadeler ve ölümün eşiğindeki bunak harem karıları zevk alır. Kötülükle uğraşmak zorunda kalan hayat adamları değil. Hakkımdaki bu söylentileri çok iyi bildiği için zavallı kelebek bazen sırf şeytanları ve cinleri var diye kendinden çok daha az yetenekli ve hünersiz nakkaşları kıskanır. Oysa onun şeytanlık ve cinlik sandığı şey çoğu zaman yalınkat kötülük ve kıskançlıktır. Resmettiğini nakşederken o harika alemin içinde kaybolup mutlu olmaz da yaptığı nakşın başkalarının hoşuna gideceğini hayal ederek mutlu olur diye ona kızarım. Hatta alacağı parayı düşünüyor diye de kızarım. Hayatın bir başka istihzası, ondan çok daha yeteneksiz pek çok nakkaş vardır ki, nakşederken kendilerini sanatlarına daha çok verirler. Bu eksikliklerini giderme ihtiyacı, kelebeki kendini nakış için feda ettiğini kanıtlama derdine düşürmüştür. Tırnağın, pirinç tanesinin üzerine çıplak gözle bile zor görülebilecek resimler yapan kuş beyinli nakkaşlar gibi küçük, ince çalışma merakı vardır. Pek çok nakkaşı erken yaşta kör eden bu hırsa, Allah'ın kendisine fazla fazla verdiği yeteneğinden utandığı için mi kapıldığını sormuştum ona bir kere. Pirinç üzerine resmettiği ağacın bütün yapraklarını tek tek çizmek gibi meraklara yeteneksiz nakkaşlar kolay kolay nam yapmak ve kalın kafalı efendilerinin gözüne girmek için kapılırlar ancak. Nakşe ve resmi kendi gözü için değil, başkalarının gözü için yapması, bir türlü üstesinden gelemediği bu hoşa gitme ihtiyacı kelebeki herkesten çok iltifata köre etmiştir. Korkak kelebek bu yüzden kendini sağlama almak için baş nakkaş da olmak ister. Bu konuyu kara açmıştı. Evet dedim. Ölümümden sonra yerimi almak için dolaplar çevirdiğini biliyorum. Bu yüzden nakkaş kardeşlerini öldürebilir mi? Öldürebilir. Çünkü büyük bir üstattır. Ama bunu bilmez ve nakşederken de alimi unutamaz. Bunu söyler söylemez aslında benden sonra nakkaşhanenin başına kelebekin getirilmesini istediğimi de anladım. Zeytine güvenemiyorum. Leylekin de en sonunda hiç farkına varmadan Frank usullerine alet olacağına inanıyorum. Cana kıyabileceğini düşündüğüm için keder duyduğum kelebekteki sevilme azmi bir nakkaşhaneyi ve padişahı aynı anda idare edebilmek için de gereklidir. Franklerin kardinalleri, köprüleri, sandalları, şamdanları, kilise ve ahırları, öküzleri ve tekerlekleri, sanki hepsi de Allah'a aynı önemdeymiş gibi gölgeleri dahil bütün ayrıntılarıyla çizip, resim değil hakikat gibi gösterip, seyredeni kandırma hünerine ancak kelebekin duyarlılığı ve renk inancı karşı koyabilir. Öteki nakkaşlarınıza yaptığınız gibi onun evine de habersiz gittiğiniz olur mu hiç? Kelebekin resimlerine bakan, onun yüreğiyle sevmeyi ve üzülmeyi çok bileceğini, aşkın değerinin ne olduğunu ilk anda anlayacağını sezer. Ama bütün renk severler gibi heveslerin rüzgarına kapılır ve kolay değişir. Allah'ın ona verdiği mucize hünerini ve renk hassasiyetini çok sevdiğim için gençliğinde çok yakından izlediğim onu, her şeyini bilirim. Tabii böyle durumlarda öteki nakkaşlar hemen kıskanır ve usta-çırak ilişkisi zedelenir. Zorlanır. Kelebekin başkalarının ne diyeceğinden hiç korkmadığı aşk anları çok olmuştur. Yenilerde mahalle bakkalının güzel kızıyla evlendikten sonra hem içimden gelmedi hem de gidip onu görmeye fırsatım olmadı. Erzurumlu hoca taraftarlarıyla düşüp kalktığı söyleniyor dedi Kara. aşçısından hokkabazına, tarikat ehlinden köçeklerine, şiş kebap yapanından çilingirlere, herkesin geçit resmi ettiği bizim surnamelerimiz, savaşları, silahları, kanlı ve sıradan anları gösterir sefernamelerimiz, Erzurumlu hocanın sofraları azar da dine sığmaz diye saklanır ve eski üstadlarının kitaplarına ve kalıplarına geri dönülürse kelebek bu işten karlı çıkar diyorlar. Timur zamanında kalma o harika resimlere hüner ve zaferle geri dönsek, benden sonra en iyi akıllı leylekimin sürdüreceği o hayat ve meslek teferruatına da girsek, hepsi sonunda unutulacak dedim acımasızlıkla. Herkes Frankler gibi resmetmek isteyecek çünkü. Bu kahredici sözlere inanıyor muydum? Eniştem de böyle demişti dedi sessizce Kara. Ama o iyimserdi. Leylekin sıfatları. Musavvir günahkar Mustafa Çelebi diye imza attığını gördüm. Çünkü bir üslubum var mı, yok mu, olmalı mı, varsa imza ile ortaya konmalı mı, eski üstadlar gibi saklamalı mı, alçak gönüllülük imza atmayı mı, atmamayı mı gerektirir gibi meselelere kafayı takmadan imzasını gülümseyerek ve bir zafer duygusuyla atar. Benim açtığım yoldan cesaretle gitti ve daha önce kimsenin resmedemediği şeyleri görüp kağıdın üzerine yerleştirdi. Camcı ustalarının fırınlarında erittikleri malzemeyi mavi sürahiler ve yeşil şişeler yapmak için çevire çevire üfleyişlerini, diktikleri ayakkabılara ve çizmelere pür dikkat eğilmiş kunduracıların derilerini, iğnelerini, kalıplarını, bir bayram yerinde atlı salıncağın zarafetle yay çizişini, tohumu ezen baskının yağ çıkarışını, düşmana çevrilmiş toplarımızın patlayışını, tüfeklerimizin namlularını, vidalarını tıpkı benim gibi o da hep gördü ve Timur zamanının eski ustaları Tebriz'in, Kazvin'in, efsane nakkaşları tenezzül edip bunları yapmamış demedi, resmetti. Sonradan nakşedeceği sefernameye hazırlık olsun diye savaşa giden düşman kalelerine, toplara, ordulara, yaraları kanayan atlara, can çekişenlere ve cesetlere resmetmek için iştahla bakıp sağ salim geri dönen ilk Müslüman nakkaştır. Onu üslubundan önce konusundan önce hiç kimsenin dikkat etmediği ayrıntıları görüşünden tanırım. Sayfanın düzenlemesinden, istifinden, en hurda ayrıntısının boyanmasına kadar her şeyiyle bir resmi ona iç rahatlığıyla emanet edip bırakabilirim. Bu yüzden aslında benden sonra baş nakkaşlık onun hakkıdır. Ama öyle hırslı ve kendini beğenmiş, öteki nakkaşlara karşı öyle küçümseyicidir ki bu kadar adamı idare edemez. Hepsini kaçırır. Aslında ona kalsa inanılmaz çalışkanlığıyla nakkaşhanemizin bütün resimlerini kendisi yapmalıdır. İstese yapar da. Büyük üstattır. İşini bilir. Kendini sever. Ne mutlu. Habersizce evine gittiğimde bir sefer onu çalışırken görmüştüm. Padişahımızın kitapları için benim için nakışladığı sayfalar, bizi küçümsemeye meraklı budala Frank gezginlerinin sefil kitapları için çırpıştırdığı kıyafetname sayfaları, kendini bir şey zanneden bir paşa için nakşettiği üç resimli sayfadan biri, murakkalar için hatta kendi keyfi için yaptığı resimler. Hepsi edepsiz bir çiftleşme resmi dahil rahlilerin, piştahtaların, minderlerin üzerinde ortadaydı. Ve arı gibi çalışan uzun boylu, ince leylekim bir resimden ötekine koşuyor, türküler söylüyor, boyaları karıştıran çırağının yanağından bir makas alıyor, resmi bir şaka karıştırıp bize gösterip kendi kendine hayranlıkla kahkahalar atıyordu. Öteki nakkaşlarımın aksine ben geldim diye hürmet törenleriyle çalışmayı durdurmamış, tam tersi Allah vergisi yeteneğinin ve çalışa çalışa kazandığı hünerinin hızla işleyişini, aynı sürede 7-8 nakkaşın işini yapar, mutlulukla teşhir etmişti. Şimdi de rezil katil 3 usta nakkaşımdan biri ise inşallah leylektir diye gizlice düşünürken yakalıyorum kendimi. Çıraklık yıllarında cuma sabahları kapımda onu görünce kelebeki gördüğüm için neşelenmezdim. Her türlü tuhaf ayrıntıya hiçbir mantık olmadan gözde görülmesi dışında aynı saygıyı gösterdiği için resimde tutumu Frank üstadlarınınkine benzer. Ama Frank ressamlarının tersine benim hırslı leylekim tek tek insanların yüzlerini özel ve birbirinden farklı şeylermiş gibi ne görür ne de çizer. Sanırım herkesi gizli açık küçümsediği için insanların yüzlerini önemsemez. Rahmetli enişte padişahımızın yüzünü ona yaptırmamıştır. En ciddi konuyu resmederken bile bir köşeye olaya mesafeli, şüpheci bir köpek yerleştirmeden ya da bir törenin zenginliği ve şatafatını sefaletiyle küçük düşüren rezil bir dilenci çizmeden duramaz. Yaptığı resimle, konuyla ve kendisiyle alay edebilecek kadar güvenir kendini. Zarif Efendi'nin kuyuya atılarak öldürülmesi, kardeşlerinin Yusuf'u kıskanarak kuyuya atmasına benziyormuş, dedi karı. Eniştemin öldürülmesi de Hüsrev'in genç karısını Şirin'e göz koyan oğlu tarafından ansızın öldürülmesine benziyormuş. Leylek'in savaş ve kanlı ölüm resimlerini çizmeye bayıldığını herkes biliyor. Nakkaşın resmini yaptığı konuya benzeyeceğini düşünmek ne beni ne de usta nakkaşlarım hiç anlamamaktadır. Bizleri ele veren şey bize başkalarının sipariş ettiği konular değil. Bu konular zaten hep aynıdır. Onlara yaklaşırken resme geçirdiğimiz gizli hassasiyettir. Resmin içinden sızar gibi gözüken ışık, insanların, atların, ağaçların sayfadaki istifinden sezilecek bir tutukluk ya da öfke, serve ağacının göğe uzanırken duyurduğu istek ve keder, duvardaki çinileri gözü kör öden bir tutkuyla işlerken sayfaya geçirdiğimiz tevekkül ve sabır duygusu. Bunlardır bizim gizli işaretlerimiz. Hepsi birbirini tekrarlar gibi duran atlar değil. Bir atın öfkesini ve hızını resmederken kendi öfkesi ve hızını nakşetmez ressam. En mükemmel at resmini yapmaya çalışarak dünyanın zenginliğine ve onu yaratana duyduğu bir aşkı bir çeşit yaşama aşkının renklerini gösterir, o kadar. 42. Benim adım Kara. Büyük Üstad Osman ile önümüzde kiminin hattı yazılmış, kimi tamamen bitirilmiş, kiminin renkleri çekilmemiş, kimi ise nedense yarıda kalmış kitap sayfaları bütün bir öğleden sonrayı Üstad nakkaşlardan ve eniştemin kitabının sayfalarından söz ederek ve onları değerlendirdiğimiz cetvelleri tutarak geçirmiştik. Evleri basılıp aranan üstadlardan ve hattatlardan toplanan sayfaları, bazı levhaların bizim iki kitabımızla hiç ilgisi yoktu. Bazı sayfalar ise hattatların da 3-5 akçe için saray dışına gizlice sefil işler yaptığını bir kere daha kanıtlıyordu. Getiren Bostancıbaşı'nın saygılı ama kabadayı tavırlı adamlarının ayağı kesildi sanıyorduk ki, biri kendine en güveneni büyük üstada sokulup kuşağının içinden bir kağıt çıkardı. Bir an oğluna çırak vermek isteyen bir babanın pek çok büyük başına, takım ağasına bir yolunu bulup ulaştırdığı o dilek mektuplarından biridir sanıp ilgilenmedim. Dışarıdan gelen solgun ışıktan sabahki güneşin kaybolduğunu anladım. Gözlerimi dinlendirmek için Şirazlı eski üstadların genç yaşta kör olmak istemeyen nakkaşın sık sık yapması gereken şey, dedikleri hareketi yapıyor, hiçbir noktayı görmeden uzaklara boş boş bakmaya çalışıyordum. Üstadımın elinde tutup bir hayret ifadesiyle baktığı kağıdın o tatlı rengini, yüreğimi hoplatan katlanış şeklini heyecanla o zaman tanıdım. Şeküre'nin bana Esther ile yolladığı mektupların tıpatıp aynıydı bu. Ne tesadüf diyecektim, az daha tam bir aptal gibi, üstelik Şeküre'nin ilk mektubunda olduğu gibi bir de yanında kaba kağıda yapılmış resim var. Üstad Osman resimli kağıdı kendine ayırdı. Şeküre'den olduğunu o an utançla anladığım mektubu bana verdi. Karabeyim, Ester'i ağzını arasın diye rahmetli Zarif Efendi'nin dul karısı Kalbiye'ye yolladım. Orada bu gönderdiğim nakışlı kağıdı göstermiş ona. Sonra ben gittim de evine, ağzından girdim, burnundan çıktım. Yalvardım da işine yarar diye bu nakışlı kağıdı elinden alabildim. Bu kağıt zavallı Zarif Efendi'nin kuyudan çıkan cesedinin üzerindeymiş. Kalbiye, rahmetli kocasına kimsenin at çizdirmediğini söylüyor, yeminlerle. O zaman bunu kim çizdi? Bostancıbaşı'nın adamları evi aradılar. Bu at işe aceledir diye bunu yolluyorum. Çocuklar elini öpüyorlar. Karın Şeküre. Güzelim mektubun son iki kelimesini bir bahçedeki iki harika kızıl gülü iltihamla seyreder gibi saygıyla iki kere daha okudum. Sonra Üstad Osman'ın elinden mercek dikkatle baktığı kağıda ben de gözlerimi yaklaştırdım. Mürekkebi iyice dağılmış biçimlerin eski üstadlar tarzında el alıştırmak için bir hamlede çizilmiş atlar olduğunu gördüm hemen. Şeküre'nin mektubunu sessizce okuyan Üstad Osman sorusunu seslendirdi. Bunu kim çizdi? Tabii ki rahmetli eniştenin atını çizen nakkaş diye kendi cevapladı sonra. Bu kadar emin miydi bundan? Üstelik kitaptaki at resmini kimin çizdiğinden de emin değildik hiç. 9 sayfa arasından at resmini çıkarıp dikkatle bakmaya başladık. Güzel, sade ve insanın bakmaya doyamadığı doğru bir attı bu. Bakmaya doyamadığı derken doğruyu söylüyor muyum? Eniştemle ve daha sonra tek başıma bu resimlerle kaldığım zaman da bu ata bakmak için bol vaktim olmuştu ama üzerinde durmamıştım. Güzel ama sıradan bir attı. O kadar sıradandı ki kimin olduğunu çıkaramamıştık bile. Hurma dorusu değil. Kestane dorusu dedikleri cinsten. Belli belirsiz bir kızıl da vardı bu dorunun içinde. Başka kitap ve resimlerde o kadar çok gördüğüm bir attı ki bu, insan nakkaşın hiç düşünüp üzerinde durmadan ezberden çizdiğini anlıyordu. Bir sır sakladığını öğrenene kadar ata bu gözle bakmıştık. Şimdi ise atta gözümün önünde buğu gibi titreşen bir güzellik ve içinde yaşama, öğrenme ve her şeyi kucaklama heyecanı uyandıran bir güç görüyordum. Bu atı Allah'ın gördüğü gibi nakşeden eli sihirli nakkaş kim diye soruyordum kendime. Bir an onun sefil bir katil olduğunu unutmuş gibi. At sanki gerçek bir atmış gibi karşımdaydı. Ama aklımın bir yanıyla da onun bir resim olduğunu biliyordum. Ve bu iki düşünce arasındaki büyülenme bende bir bütünlük, bir kusursuzluk duygusu uyandırıyordu. Bir süre el alıştırmak için çizilip mürekkebi dağılmış atlarla eniştemin kitabı için yapılmış atı karşılaştırdık. Ve hemen anladık aynı elden çıktığını. Atların duruşu bir hareket değil, sükunet çağrıştırıyordu. Mağrur, güçlü ve zariftiler. Eniştenin kitabındaki at resmine hayranlık duydum. O kadar güzel ki bu at, dedim. İnsan hemen önüne bir kağıt çekip bunun gibi bir at resmi yapmak, sonra da her şeyi resmetmek istiyor. Bir nakkaşa yapılacak en iyi iltifat, onun resimlerinin bizde de nakşetme heyecanı uyandırdığını söylemektir, dedi Üstad Osman. Ama şimdi biz iblisin hünerine değil, kim olduğuna bakalım. Rahmetli enişte efendi bu atın nasıl bir hikayenin resmi olduğunu hiç söyledi mi? Söylemedi. Bu ana göre kudretli padişahımız efendimizin sahibi olduğu bütün memleketlerde yaşayan atlardan biriydi. Güzel bir at. Ali Osman'ın bir atı. Venedik doçuna padişahımızın sahip olduğu ülkeleri, zenginliği gösterir bir şey. Ama öte yandan Frank üstadlarının resmetmekte olduğu her şeyde olduğu gibi bu atta Allah'ın gördüğü bir attan daha kanlı canlı İstanbul'da yaşamış, ahırı, seyisi belli bir at da olacaktı ki Venedikli doç nakkaşları bizim gibi görüp resmetmeye başladığına göre Osmanlı bize benzemeye başlamış desin. Padişahımızın gücünü ve dostluğunu kabul etsin. Çünkü insan bir atı başka türlü resmetmeye başladığı zaman bütün alemi de başka türlü görmeye başlar. Ama tuhaflığa rağmen bu at eski ustaların tarzında. Hakkında bu kadar konuşmuş olmak atı gözümde daha da çekici ve değerli kılmıştı hemen. Ağzı hafif açıktı ve dişleri arasından dili gözüküyordu. Gözleri parlaktı, bacakları kuvvetli ve zarifti. Bir resmi efsane kılan şey kendisi midir? Hakkında söylenenler mi? Üstad Osman elindeki merceği atın üzerinde ağır ağır gezdiriyordu. Bu at ne demek istiyor? Dedim iştenlikle. Bu at niye var? Neden bu at? Bu at ne? Niye bu at beni heyecanlandırıyor?